Ayrım 16.
Bu olasılıktan bir şey çıkmayacaktır. Anayasaların sivil itaatsizlik olarak değerlendirilen eylemleri gerçekten de korudukları şeklindeki argümanın mahkemelerin karşı yöndeki belirlemelerine rağmen hala geçerli olup olmadığına karar vermeliyiz. Hepimiz mahkeme ne derse hukuk odur sözünü çok iyi biliyoruz. Ama bu iki farklı anlama gelebilir. Birincisi mahkemelerin hukukun ne olduğunu belirleme konusunda daima haklı oldukları, kararlarının içtihat niteliği taşıdığı, yani mahkeme anayasayı belli bir biçimde yorumladıysa, bunun gelecekte de zorunlu olarak geçerli yorum olacağı anlamına gelebilir. Ya da basitçe, mahkeme kararlarını en azından pratik nedenlerle tanımamıza rağmen, mahkemelerin tek tek olaylarla ilgili yanılabilecekleri yolundaki düşüncelerimizi saklı tutmamız gerektiği anlamına gelebilir. Birinci yaklaşım, hukuksal pozitivizmin yaklaşımıdır. Bana göre yanlıştır ve sonuç olarak da hukuk devleti anlayışını derinden zedeleyecek bir yaklaşımdır. Almanya'daki hukukçuların acil olarak benimsemeleri gereken, doğru yorumlandığında yasanın muhtemelen sivil itaatsizliği destekleyeceği şeklindeki argüman, ancak biz bu pozitivist yaklaşımı reddeder ve hakimler belli bir olayda hukukun ne olduğu konusunda son sözü söyleme hakkına sahip olsalar bile, son sözün daima ve mutlaka doğru olması gerekmediği konusunda ısrarlı olursak etkili olabilir. Demokrasilerde direnme sorumluluğu üzerine Hans Saner. İçinde yaşadığımız yüzyılda totaliter rejimlerle yaşanan tecrübelerden sonra artık devlete karşı direnmenin farklı yöntemleri olmalı mıdır sorusu değil. Hangi yöntemlerin hangi devlet düzeninde politik olarak uygulanabilir, hukuki olarak yasal ya da belki ahlaki politik açıdan meşru hatta zorunlu olduğu tartışma konusudur. Politik olarak uygulanabilirliğin sınırlarını anayasal pratik belirler ve bu pratik anayasa metninde yazılı olandan çok farklı olabilir. Neyin yasal olup olmadığını ise söz konusu ülkenin yasalarının bütünlüğü belirler. Gerçi yasaların farklı yorumlanışı ya da anayasalarla diğer yasalar arasındaki farklılıklardan dolayı yasallık sorunları ortaya çıkabilir. Ancak bu tür farklılıklar genel olarak yasal prosedürün kendisince ve bağlayıcı bir şekilde çözümlenir. Ancak yasalara ve politik pratiğe yönelik ahlaki tavır alışlar arasındaki farklılıkları giderecek ve ahlaki eğilimler içindeki farklılıkları herkes için bağlayıcı şekilde çözecek bir merci yoktur. Birisi için ahlaki olarak bağlayıcı olan şey, bir başkası için kuşkulu ya da kabul edilemez olabilir. Buna göre de sağlanan hak ve özgürlükler ya da konulan sınırlamalar keyfi olarak algılanabilir ya da böyle kabul edilebilirler. Ancak bu kabul edilemezliğin, keyfiliğin ölçüleri de tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde değişime uğrar. Bu nedenle uzun bir dönem ahlaki politik beklentiler açısından yeterli olan ahlaki prensipler, yasalar, kurumlar ve bunlara dayalı pratik zaman içerisinde ya da birdenbire yetersiz hale gelebilir. Bu yazıda halihazırda var olan direniş teorilerini anlatmayacak, demokratik devletlerdeki somut çatışmalardan yola çıkarak kendi başına yeterli bir teorinin ana hatlarını çizmeye çalışacağım. Bu noktada demokrasinin, temsili ya da kısmen doğrudan demokrasinin esas olarak bütün unsurları ile işlediğini, yani Rawls'ın teorisinde yaptığı tanımı kullanırsak, tümüyle olmasa da adile yakın ilişkilerin sistemi olduğunu ama gene de tek tek bireyler, gruplar, hatta çoğunluk için kabul edilemez zorunluluklar yükleyebileceği varsayımından hareket ediyorum. 1. Adile yakın bir sistemde direniş. A. Halkın belki %90'ının üzerinde anlaştığı ve anayasamızda da yazılı olan genel askerlik görevi sistemi, belli bir yaş grubu içerisinde bulunan her sağlıklı yurttaştan, gerektiğinde ülkenin bağımsızlığını asker olarak, yani organize edilmiş şiddet kullanarak savunmasını talep eder. Yasallığı tartışma konusu olmayan bu talep ahlaki olarak da sağlıklı erkeklerin var olan bütün araçları kullanarak çocukları, kadınları, yaşlılar ve hastaları korumakla yükümlü oldukları yolundaki fedakarlık fikriyle haklı gösterilebilir. Ancak bugün tek tek bireyler açısından bu zorunluluğu inandırıcı biçimde reddeden mutlak ahlaki bir argümanın var olduğu da hemen hemen tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Bu argümana göre bireyi vicdanıyla bağdaştıramayacağı için her ne pahasına olursa olsun öldürme emrini kabul etmemelidir. Demokratik devletlerde konuyla ilgili önerilen ya da uygulanan çözüm modelleri birbirinden oldukça farklıdır. Bunlar bizde ve diktatörlüklerde uygulanan bir yöntemle bütün retçilerin suçlu muamelesi görmesinden, haksız yani saldırı savaşlarında kısmi ret hakkının tanınmasına, etnik ve dini olarak inandırıcı biçimde gerekçelendirilmesi ya da pratik olarak yeterli biçimde kanıtlanabilmesi kaydıyla reddin prensip olarak kabulüne kadar uzanmaktadır. Ancak bu çözümlerin hiçbiri doyurucu değildir. İlk uygulama devletin bireyin ahlak anlayışına yönelik bir saldırısıdır. İkincisi, şimdiye kadar hiçbir devlet kendi savaşının haksız savaş olduğunu ilan etmediği ve haklı savaş kavramının silah teknolojisinin bugün ulaştığı düzeyde anlamsız hale gelmesi dolayısıyla uygulanma şansı yoktur. Üçüncüsü ise, retçilerin toplumsal olarak aşağılanmalarına değilse bile en azından horlanan zorunlu hizmet yükümlülüklerine yol açmaktadır. Bu nedenle ben farklı bir çözüm önerisinde bulunuyorum. Hiçbir devlet mutlak olarak iyi ve mutlak olarak adil olamayacağı için yurttaşlarından ancak mutlak olmayan eylemler talep edebilir. Mutlak eylemle düzeltilmesi geri dönüşü olanaksız, sonuçları itibariyle mutlak ve değiştirilemez olan bir eylemi kastediyorum. Böyle bir eylem öldürme eylemidir. Öldürme eylemi devletler açısından ultima ratio anlamında meşru olarak görüldüğü sürece devlet insanlara devletleri için öldürme eylemine katılmaları yolunda propaganda yapabilir. Ancak bunu herkes için geçerli emir haline getiremez ve askerlik için kazanmaya çalıştığı her bireyin onayına ihtiyacı vardır. Yani hem öldürmenin hem de bundan kesin olarak kaçınmanın ahlaki olarak gerekçelendirildiği bir durumda ortaya çıkan sorun ancak bu şekilde çözülebilir. Bu sorunda hukuk ve ahlakın tatmin edici bir uzlaşması ancak gönüllü askerlik görevi temelinde sağlanabilir. Fedakarlık düşüncesi de ancak böyle bir anlayışla yani gönüllülükle bağdaşabilir. Çünkü insan ancak kendisini feda edebilir. Başka insanları feda etmek, onların ancak söz konusu bireyin mülkü olmaları durumunda mümkündür. Birini kendini fedaya zorlamanın ahlakla olan ilişkisi ancak Verdun Muharebesi'nin ahlakla ilişkisi kadardır. Yani böyle bir ilişki yoktur. Böyle bir durumda hak eşitsizliği yaratıldığına inananların, herkesin seçme hakkının olduğu böyle bir durumda eşitsizlikten söz edilemeyeceğini düşünmeleri gerekir. Ortada reel politik bir argüman kalıyor. Böyle bir çözümün küçük devletler için geçerli olamayacağı. Bu argüman kabul görmeye devam ettiği sürece askerliği ret biçimindeki sivil itaatsizlik, bireyin toplumun çoğunluğunun istekleri karşısında ahlaki olarak meşru gösterilebilecek bir eylemi olarak kalacaktır. Böylelikle olayla ilgili genel soruyu sorabiliriz. Demokratik sistem içerisinde çoğunluğun kabul ettiği ve devlet için yaşamsal önemde olan bir yasayı bireysel olarak ihlal etme eyleminin meşruiyeti söz konusu edilebilir mi? Benim cevabi önerim şudur. En azından yasanın bireyi mutlak sonuçları olan eylemlere zorladığı durumlarda böyle bir meşruiyet vardır. Burada eklenmesi gereken bir nokta, mutlak eylem kategorisinin sadece bir ödev sınırlaması anlamında değil, ceza yetkisi sınırlaması olarak da düşünülmesi gerektiğidir. Yurttaşlarını mutlak sonuçları olan eylemlere zorlayamayacak olan demokratik devlet, onları mutlak sonuçları olan cezalara, yani ölüme ve ömür boyu özgürlükten yoksunluğa da mahkum edemez. B. Her çoğunluk demokrasi içinde etnik kökeni, dini ya da dili farklı olan azınlıkların ya da belli özellikleri olan bölgelerin seslerini bastırma, bunlarla ilişkilerinde bir çoğunluk diktatörlüğüne dönüşme tehlikesini barındırır. Bu nedenle gerçek bir demokrasinin asli özelliklerinden birisi, azınlıkları ve bölgesel özellikleri dikkate alması, onlara özen göstermesidir. Bu özen yerel otonom idareler, federalizm ve bölgeciliğin farklı biçimleri ve azınlıkların korunmasına yönelik tedbirler aracılığıyla kurumsallaştırılır. Böyle bir özenin sınırlarını enerji ihtiyacının giderilmesi ya da ülkenin savunma yeteneği gibi herkesi ilgilendiren ortak çıkarlar belirler. Burada hükümet kararlarının ya da halkın çoğunluğunca verilen kararların bölgeler ve azınlıklarca da kabulü, uygulanması beklenir. Çelişkili durumlarda yargı yoluyla zorlamada bulunulabilir. Bu demokratik pratik 70'li yıllardaki nükleer santral yapımı tartışmaları sürecinde başarısız kaldı. Kaiser Augst bu başarısızlığın somut örneğidir. Bu deneyim öğreticidir. Çünkü bu olayla bildiğim kadarıyla İsviçre'de ilk kez bölgede oluşan büyük gruplar birçok bilgilendirme aracını ve bütün hukuki imkanları sonuna kadar kullanarak ülkenin dikkatini sorunlarına çekmek amacıyla geçerli yasaları stratejik anlamda bilinçli ama dikkatli bir biçimde işgal hareketleriyle ihlal ettiler. Eylemciler ne ihtiyaç tespitinin yeterince yapıldığını ne de inşaatın yan etkilerinin neler olacağı sorusunun açıklığa kavuşturulduğunu kamuoyuna duyurmak istiyorlardı. İnşaat belki gereksiz belki de çok riskliydi. Çoğunluğunu bölgenin çeşitli yerlerinden gelen ılımlı yasa ihlalcilerinin oluşturduğu illegal eylemciler, temsili kamuoyu yoklamalarına dayanarak halkın büyük çoğunluğunun arkalarında olduğundan emindiler. Ve bazı kanton hükümetlerinin stratejilerini olumlu bir tavırla izlediklerini biliyorlardı. Eylem şu anda hala devam etmekte olan ve sonucu belli olmayan bir moratoryuma yol açmış bulunmakta. Yıllarca süren bu kavgaya yol açan nedenler şöyle özetlenebilir. Halkın giderek daha büyük bir bölümü, santralın hizmete girmesi sonucu bölgedeki yaşam kalitesinin düşeceğinden, özellikle Ren Nehri'nin üst bölgesindeki yükün halen yapımı süren ya da planlanan nükleer santraller nedeniyle ortalama ölçüleri çok aşacağından ve herhangi bir savaş durumunda bölge için ek bir tehlikenin, konvansiyonel bir savaşta bile nükleer kirlenme tehlikesinin ortaya çıkacağından korkuyordu. Federal düzeydeki kararlar tümüyle yasalara uygun alındığı, parlamento çoğunluğu şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde santralın yapımından yana olduğu için bölge halkı açısından şöyle bir soru ortaya çıkıyordu. Bölgesel bir çoğunluktan ülke çapındaki çoğunluğun faydalanacağı ancak kendisinin zarar göreceği bir durumda ülke çapındaki çoğunluğun çıkarlarına göre davranması beklenebilir mi? Ya da yasada yeri olmasa da federalizm ilkesi bütün hukuki yolların kullanılıp tüketilmesinden sonra ülke halkının çoğunluğunu ikna etmek umuduyla bölge halkının bu tür kararlara karşı işgal gibi illegal yöntemleri de kullanarak direnmesini meşru kılar mı? Sorunun hukuki yanıtı açıktır ancak politik ahlaki yanıtı açık değildir. Belki aşağıdaki çözüm modeli tartışma konusu edilebilir. Yasal olup olmamasından bağımsız olarak birinin mağdur edilmesini şiddet olarak adlandırıyoruz. Yasal şiddet meşruiyetini mağdur edilen bireyin daha önce başkasına karşı suç işlemiş olmasından alır. Böyle bir suçun söz konusu olmaması halinde genel çıkarlar uğruna bir mağduriyet ancak fedakarlık düşüncesi, kamu yararı ya da sadakat gerekçesiyle sadece gönüllü olarak üstlenilebilir. Mağdurların çoğunluğu açısından böyle bir isteğin söz konusu olmadığı durumda bu tür bir zorlama bir şiddet eylemi olarak kalır ve meşru müdafaa formları tartışma gündemine gelir. Meşru müdafaa eyleminin boyutlarının yaşanması muhtemel mağduriyete ya da bir nükleer santral örneğinde maruz kalınan şiddete uygun düşmesi gerekir ve ayrıntılarıyla ilgili bir genelleme yapılamaz. Enerji üretiminin herkesi ilgilendirdiğini, bu nedenle ortak karar verilmesi gerektiğini iddia edenlerin, olayın herkesle ilgisinin çok farklı olduğunu, aslında haksız bir biçimde farklı durumları ifade etmek için aynı kelimenin kullanıldığını düşünmeleri gerekir. Bir taraftan herkes için enerji sağlanması söz konusu edilirken, diğer taraftan genelin istekleri uğruna bir bölgenin mağdur edilmesi söz konusudur. C. Son yıllarda en çok üçüncü bir olay, NATO ikili kararıyla da bağlantılı bir olay tartışma konusu edilmektedir. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet ve meclis yasal bir biçimde silahlanma kararı alıyor. Yürürlükteki yasal düzenlemelere göre de halkın bunu onaylama ya da reddetme hakkı yok. Böyle bir durumda hükümetin ve parlamentonun aldığı kararı halkın kendi kararıymış gibi kabullenmesi gerekmekte. Ancak kamuoyu yoklamaları bazı ülkelerde çoğunluğun bu kararlara karşı olduğunu ortaya koyuyor. Uzun boylu tartışmalar ve protesto gösterilerinin yanında tek tek gruplar ya da bireylerce sivil itaatsizlik eylemleri de gündeme getiriliyor. Sokaklara barikatlar kurulması, silahlara ve silah üretiminde kullanılan materyale yönelik sabotaj eylemleri ve de protesto amaçlı vergi vermeyi reddetme eylemleri. Genel soru şuydu: parlamento ve hükümet halkın çoğunluğunun onaylamadığı kararları uygulayabilir mi ya da böylece demokrasinin özünü mü zedelemiş olur? Sorunu ciddileştiren bir de özel durum var. Bu tür kararlar, örneğin son tahlilde bir halkın varlığını ilgilendirecek önemde ise gene tek başına hükümet tarafından alınabilir mi? Tartışmaların sertleşmesinin bir nedenini de yerleştirilecek füze rampalarının bir savaş durumunda muhtemelen karşı tarafın atom silahlarının öncelikli hedefleri olacağı tezi oluşturdu. Yani çok sayıda atom silahının konuşlandırılması, çok sayıda saldırıya maruz kalınması anlamına gelecekti. Rampaların sayısının artırılmayıp eski füzelerin yenileriyle değiştirilmesi durumunda da uyarı zamanının kısalması nedeniyle tehlike yükseliyordu. Tehlikenin üst boyutu ise tüm bir halkların ve kültürlerin tamamen yok edilmesidir. Bu sorunların tartışılması birçok çevrede ahlaki tezleri oldukça radikalleştirdi. Örneğin Kiliseler Ortak Konseyi'nin 1983 yılı Ağustos ayındaki toplantısı sırasında alınan kararda silahlanma tezinin dayanağı olan yıldırma anlayışı ahlaki nedenlerle reddediliyor ve politik ve askeri durumdan bağımsız olarak atom silahlarının üretimi ve konuşlandırılması insanlığa karşı bir suç olarak niteleniyordu. Buradan çıkan sonuç söz konusu karara karşı mutlak bir hayırdı. Bu hukukla ahlak arasındaki düğümü çözmüyor, Kant'ın deyişiyle kesiyordu. Aşağıdaki düşünceler belki bir çözüm için yol gösterici olabilir. Her demokratik hükümet ve kurum iktidarın sınırlarının olduğu prensibini kabul etmek zorundadır. Bu prensip kurumsal olarak güçler ayrılığı ilkesi yolunda hayata geçirilmektedir. Ancak güçlerin ayrılmış olması durumunda bile bilimsel teknoloji çağında tek tek kurumların aldıkları kararlar sonuçları itibariyle mutlak kategorisine girebilirler. Bunlar örneğin bir halkın doğrudan varoluşuyla ilgili kararlar olabilir. Bir kitlesel yok etme savaşına girme ya da böyle bir savaşı hazırlama kararı gibi. Hiçbir hükümet ve kurumun bu tür kararları vermeye hakkı yoktur. Herkesin ölümünü ve yaşamını ilgilendiren kararları ancak herkes birlikte verebilir. Bu nedenle çok önemli sonuçları olabilecek kararları halk kendisi almalıdır. Öne sürülen tezin genişletilmiş hali, Kant tarafından savaşa ve barışa karar verme hakkının halkta olması gerektiği biçiminde ifade edilmiştir. Aynı tez Jaspers'ın son dönem politik yazılarında bir termonükleer savaş bağlamında yeniden ele alınmış ve şöyle tartışılmıştır: eğer demokratik rejim altında yaşayan bir halk kritik bir durumda şerefli ölüm yerine yaşamda kalma şansını seçiyor ve nükleer olmayan silahlanmada daha büyük yaşama şansı görüyorsa, hükümet bu tercihi kabul etmek zorundadır. Çünkü o başka bir hükümetin uydusu değil, bu halkın hükümetidir. Hükümetin halka bu saygıyı göstermediği durumlarda politik özgürlüğün hala mümkün olan eylemi o anda bir şeyi engelleyemese de politik bilinçte değişime yol açacak toplu itaatsizliktir. İyi işleyen kurumlarıyla sağlıklı demokrasilerde bile bir tarafta herkes açısından yasallığın, diğer tarafta tek tek bireyler, gruplar ya da çoğunluk açısından ahlakın olduğu durumlar vardır. Sivil itaatsizlik bu demokrasinin genel çerçevesine sadık kalınarak belirli noktalarda değişikliklere gidilmesi için yapılan sembolik özellikte yasal olmayan ancak meşru bir çağrıdır. Sivil itaatsizlik çok düşük düzeyde şiddet kullanır. Bunu yaparken insanlara asla zarar vermeme prensibine uyar. Kullanılan düşük düzeydeki şiddetin demokratik düzene de fazla zarar vermemesi gerekir. Demokrasi ise kendi olgunluğunu bu çağrılara kulak vererek karşı çıkılan konuda bir konsensüs oluşmuşsa söz konusu uygulamayı ya da yasayı değiştirerek ispatlayacaktır. Rawls'ın yasayı ihlal eden bireyin demokrasiye sadakatinden dolayı kefaret ödemeye, verilen cezayı üstlenmeye, yani yaptığı eylemden dolayı aynı zamanda pişmanlık duymaya yükümlü olması, yolundaki inancı aslında demokrasi sofuluğundan başka bir şey değildir. İnsan kabul edilemez diye algıladığı bir şeyi, utanmadan ve pişmanlık duymadan reddetmeyi de bilmelidir. Böyle bir durumda ceza ödenen bir kefaret değil, kaçınamadığımız ama bu nedenle olumlamak zorunda da olmadığımız öç alan hukukun bir zaferidir. Bütün demokrasiler daha adil olma yolundaki adile yakın sistemler olsalardı, sivil itaatsizlik bu denli büyük bir sorun olmazdı. Tüm demokrasilerde öngörülemeyen ve bu nedenle var olan kurumlar aracılığıyla geçici de olsa çözülemeyecek çatışmalı durumların olabileceği kabul edildiğinde, sivil itaatsizlik politik pratiğin kurumlar dışı gerekli bir düzelticisi olarak haklı gösterilebilirdi. Yasalar adaletin en iyi şekilde gerçekleşmesini engelledikleri sürece sivil itaatsizlik eylemcilerini pratik olarak cezalandırmayarak ya da sivil itaatsizlik hakkını kabul ederek, yani böyle bir hak, meşruiyetini hiçbir demokrasinin mükemmel olmadığı ancak prensip olarak adile yakın bir sistemi hedefliyor olması yolundaki kabulünde bulabilirdi. 2. Çöküş süreci içerisindeki demokrasilerde direniş. Aslında sorun tam da demokrasi kavramının ve de böylece her demokrasinin adile yakın bir sistem olarak kabulünden çıkmaktadır. Kavramı betimleyici olarak algılayan kimse, basitçe politik gerçekliği betimleyecek, normatif olarak algılayan ise bununla optimal bir devlet biçimini ifade edecektir. Normatif algılayan birey, sorunu ilkesel düzeyde tartıştığı için demokrasi softalığına düşecek ve bu durum onun sivil itaatsizliği meşru görmesini zorlaştıracak, hatta imkansızlaştıracaktır. Oysa politik gerçeklik, sadece az ya da çok adil demokrasiler arasında değil, aynı demokrasinin farklı dönemleri arasında da ayrım yapılmasını gerektiriyor. Demokrasinin hep aynı düzeyde adil olmasının bir garantisi yoktur. Demokrasilerin çöküş ve yeniden doğuş, kriz ve hastalık, çürüme ve çılgınlığa kadar çeşitli evreleri olabilir. Bu nedenle sivil itaatsizliğin fonksiyonu ve meşruiyeti sorununu çöküş dönemlerindeki demokrasiler içinde tartışmak gerekiyor. Önce daha zararsız olasılığı, bu çöküş emarelerinin sistemin temsilcilerinin başarısızlığı sonucu ortaya çıktığı olasılığını tartışıp, sonra daha tehlikeli olana, çöküşün demokratik yapıların soysuzlaşması sonucu ortaya çıktığı ikinci olasılığa geleceğim. A. Bir demokrasinin esas olarak sağlıklı olan kurumları içerisinde yüksek mevkileri işgal eden birilerinin bağışlanamayacak cehaletleri ya da bireysel çıkarları nedeniyle yasallığın sınırlarını biraz aşmaları, rüşvet işlerine bulaşmaları, açıkça yalan söylemeleri, güç alanlarını genişletmeleri, insan haklarını ihlal etmeleri ve benzeri ender rastlanan şeyler değildir. Devlet içindeki bu kadro çürümesiyle, kelimenin dar anlamıyla değil, genel olarak muhalefet ve medya bir de belki mahkemeler ilgilenirler. Böyle bir bozulmaya karşı kurumsallaşmış araçlar, parlamenter kontrolün yanında politikanın aleniliği ve de mahkemelerin bağımsızlığıdır. Ancak bu karşı araçların kendiliklerinden harekete geçmelerinin bir garantisi yoktur. Böyle bir durumda bana göre kamusal direniş hukuki ve ahlaki açıdan bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak bu direniş sivil itaatsizliğe dönüşmeyecek, tersine kamuoyu baskısıyla olay açıklığa çıkana kadar tartışma özgürlüğü temel hakkını sonuna kadar kullanmakla yetinecektir. Olayın açıklığa kavuşturulmasıyla devletin bütünlüğü yeniden sağlanmış olacaktır. Ama tam da bu süreçte suçlu politikacı kamuoyu nezdindeki güvenilirliğini yani temsilci olarak otoritesini yitirecektir.